Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, 121 gün sonra sandık başında olacak. Türkiye 50 milyonu aşkın seçmen, yurt dışında da oylar verilecek. İşte yeni iktidarı bekleyen en büyük mesele. Anayasa değişecek. Başkanlık sistemi istiyor iktidar. Cumhurbaşkanı bu konuda çok ısrarlı. Acaba nereye evrilecek Türkiye'nin güzergahı, yolu, hedefi? İşte bunlar çok tartışılıyor. Siyasetin tartışma gündemini de iktidar tarafı belirliyor dersek yanılgı içinde olmayız sanıyorum. Gündeme onlar veriyorlar malzemeyi, herkes tartışıyor. Peki 7 Haziran'a ne olacak? Sol cenahta bir ittifak var mı? O konuda çok söylenir yıllardır. 7 seçimde de Adalet ve Kalkınma Partisi birinci sırada çıktı. Sol burada iyi bir sınav veremedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP önce biraz yakın gibi duruyordu. Araları çok açıldı. DSP, Demokratik Sol Parti, Ecevit'in mirası, o parti bugün Kılıçdaroğlu'yla Masum Türker'in konuşmasını anlıyoruz ki bir meseleyi konuşuyorlar. İttifak olur mu? ÖDP de bunu istiyordu. Ne olur ne biter, o konuda neler oluyor bakacağız. O tartışmalar önemli. İmralı'ya gitti genişletilmiş heyet. Müzakere başlıyor mu başlamıyor mu, o önemli bir madde. Onun da gelişmelerine bakacağız. Profesör Seyfettin Gürsel rahatsızlanmıştı. Çok şükür şimdi çok iyi. Konuğumuz olacak gazeteci Muhsin Kızılkaya'da. Neyi konuşacağız? Hem soldaki bu ittifak arayışını, hem HDP'nin bağımsızlarla değil de siyasi parti olarak %10 barajına rağmen seçimlere giriyor olmasını konuşacağız. Çünkü Seyfettin Hoca uyarıyor, yapmayın etmeyin, bu çok zor diyor. Fakat Demirtaş dün NTV'nin canlı yayınında da Oğuz Aksever'e dedi ki hayır, bu konu kapanmıştır bizim için. Biz parti olarak gireceğiz, 9.9 alırsak da bunun peşini bırakmayız. Yeni bir erken seçim için iktidarı çok kötü sıkıştırırız diyor. Masum Türker'e de bağlanacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, sol ne arıyor, onu konuşacağız. Meclis Genel Kurulu'nda dün bir tartışma vardı. Gerçekten çok ilginç. İskilipli Atıf Hoca. Peki 89 yıl önce Ankara'da idam edildi. Şimdi anılıyor iktidar partisi tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl olur? Mustafa Kemal Atatürk'e karşı, Cumhuriyet'e karşı, Şapka Kanunu'na karşı siz nasıl anarsınız diye çok sinirlendiler, öfkelendiler. Dönüp bakacağız tarihin içinden. Nedir İskilipli Atıf Hoca meselesi? Bu konuda bir film çalışması vardı. Kelebekler Sonsuza Uçar adlı film. İşte yönetmen Mesut Uçakan da bize bu konuda bilgiler verecek. Antalya'dan çok enteresan bir sağlık meselesi gelecek programa. Zeliha ve Servet Ergün çifti. Dünyada 202 kişide görülen bir mavi ışık hastalığına yakalanan evlatları var. 3 aylık Poyraz. İşte onun tedavisinde sıkıntılar var. Bakalım onu aşmaları için biz de yardımcı olabilecek miyiz? Sizlere tanıtacağız bu aileyi. Cengiz Erdin'in sesli dosyalarında da Ok Meydanı ve Emirgan imar planı tartışmaları var. Onun dışında ithal oyuncakların gümrük laboratuvarında kontrolü söz konusu. O konularda da bilgilenmek gerekiyor. Cengiz Erdin'in röportajlarını dikkatle dinleyin programın sonunda. Biz hemen manşetle başlayalım.
Siyasetin nabzı, dünyanın gündemi, ekonomi dünyası, hayatın renkleri, öne çıkanlar, kazananlar, kaybedenler, kısaca habere dair her şey Atilla Güner'le Akşam Postası'nda. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her akşam saat 17.30'da, tekrarı 24'te. Manşet.
Evet, siyaset gündemi dedik ya, işte seçimlerin artık sayılı günler var. 7 Haziran'da oyunuzu vereceksiniz, 121 gün sonra. Birden bir yerel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi arka arkaya geldi ama belki bu son seçim olacak. Bu konuda enteresan uyarılar var. Sol cenahtan da sağ cenahtan da. Yani 2002'de Kasım ayında iktidara gelen iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücü ve başkanlıktaki ısrarı acaba Türkiye'yi 8 Haziran sabahı nereye demirleyecek? Burada endişeli olanlar var, sakin olun diyenler var. %40'lar bandında bir iktidar partisi var. Davutoğlu başbakan sıfatıyla yeni bir yarışa giriyor. Cumhurbaşkanı 330 oy istiyor, anayasayı değiştirecek, en azından referanduma götürecek bir sayı olarak. O da kendisi de miting meydanları gibi, biliyorsunuz, gidiyor, seçim meydanı gibi konuşuyor. Yüksek, belki son bir not, Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne de gitti bu. Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu dedi ki Erdoğan 7 Haziran'a kadar seçim kapsamında, yasaklar kapsamında değerlendirilsin, her yerde kendi partisini desteklemesin, bu konuda açıklamalar yapmasın, yönlendirmesin, ama YSK bu başvuruyu reddetti. Yani artık iktidarıyla, başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla o 7 Haziran'a doğru yürürken bir yeterli çoğunluk, anayasa için yeterli çoğunluk talebi var, yeni anayasa talebi var, başkanlık tarifinde sorunlar olan yeni bir başkanlık talebi de var kuvvetli bir şekilde. Ama bunun yanı sıra tartışılan HDP'nin lideri Demirtaş'ın kararı, yani partinin kararı, diyor ki biz bağımsız olarak girmeyeceğiz artık, %10 barajına rağmen seçime böyle gireceğiz, parti olarak gireceğiz. 9.9 kalırsak da kıyameti koparırız, yeni bir seçim isteriz. Efendim, bu konuda çok farklı görüşler de var. Biz derli toplu bunlara bakacağız. Önce bir merhaba diyoruz Sayın Profesör Seyfettin Gürsel'e. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, iyi akşamlar.
Çok büyük geçmiş olsun. O zaman hakikaten korkmuştuk. Yayın sırasında duyduğumda da ben heyecanla sizin için dualar edilmesini rica etmiştim. Ne güzel tekrar birlikte olabilmek, konuşabilmek. Hocam şimdi önce Demirtaş'ın dün NTV'de Oğuz Aksever'le konuşurken yani bu bir ön karar mı, kesinleşti mi diye çok ısrarla sorunca Oğuz hayır dedi, bitti. Yani biz parti olarak giriyoruz. O bölümü bir dinleyelim, arkasından sizin o konuda bir değerlendirmeniz önemli.
Yani anlayamadım. Kesin mi konuşuyor? Yani
evet,
konuşuyor
evet. Birlikte dinleyeceğiz.
Kesin konuştu.
Evet, evet. Birlikte dinleyeceğiz. Şimdi geri dönüşü yok. O kararı aldık diyor. Ben de bu kadarını anladım, bilmiyordum. Birlikte dinleyelim, konuşacağız hocam.
Vallahi AKP ile anlaştığımız iddiaları da tümüyle dedikodu, iftiradır. Özellikle Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Başbakan'ın HDP-AKP anlaştı iftiralarına sessiz kalmasına da doğrusu anlam veremiyorum. Çünkü onun hesabına geliyor herhalde. Fakat ilginçtir, bu dedikoduyu çıkaran da CHP'lilerdir. Yani CHP'liler AKP'nin değirmenine su taşıyacak bir dedikoduyu bizim üzerimizden üretiyorlar. Parti olarak seçime gireceğiz, barajı da aşacağız. Bu kararlılık ve bu inançla yükleniyoruz. Bağımsız girme tartışması artık bizim açımızdan geride kalmış bir tartışmadır. Kıyamet kopmaz. Yani biz %9.9 alıp barajın altında kalırsak siyasi parti olmaktan çıkmıyoruz. Biz o zaman seçim barajının düşürülmesi ve derhal erken seçim yapılması için çok güçlü kampanyalar yürüteceğiz.
Evet, Profesör Seyfettin Gürsel konuğumuz. Hocam gördüğünüz gibi geçti artık o diyor. Siz ne diyorsunuz? Yani bağımsız...
Yani ben bir kere ilk duyduğumda bunu işte yaklaşık kaç bir ay falan oldu,
evet,
herhalde.
Evet.
Belki biraz daha fazla. Sırtımdan soğuk terler döküldü. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Bir, barajın altında kalma ihtimalleri yüksek. Yani bu konuda tartışabiliriz isterseniz. Hatta HDP'liler de çok tartışmak isterim. Benim bildiğim ve güvendiğim anket şirketlerinin bulduğu oranlar en iyisi %9, en yüksek.
Onlar da bir 600 bin eksiğimiz var diyorlar, 500-600 bin diye, ona yükleneceğiz.
Yani şimdi bana göre bir kere ciddi bir risk var. Barajın altında kalma riski var. İki, barajın altında kaldıkları takdirde bu tabii garanti ve kesin bir sonuç. Kazanacakları, hani bağımsız girselerdi 2011'de biliyorsunuz 36 milletvekili çıkardılar. Sonra bir tanesini aldı YSK AKP'ye verdi, 35. Neyse, önemli değil, 35-36 minimum. Belki daha fazla çıkartacaklar, birkaç tane daha fazla. Bu milletvekillerinin büyük çoğunluğu, 31-32 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu durumda %45 civarında oy alsa bile, hatta %44-43 oy alsa bile, bu milletvekilleri HDP'nin kazanamadığı, ya daha doğrusu kazandığı da resmen kendisine verilmeyen, barajın altında kaldığı için bu milletvekilleriyle 330'u buluyor. Yani geçiyor 35 milletvekili. Sınır buralarda, kritik sınır. Şimdi gene bu aynı anketler, HDP büyük olasılıkla barajın altında kalan diyen anketlerin en düşüğü bile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne %45 veriyor.
Evet, evet.
Şimdi bu ne demektir? Bu şeyin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, HDP'nin bu politikası sonucunda referandum çoğunluğunu elde etme ihtimali çok yüksek demektir. Hı hı.
Yani bu kararın o taleple, o beklentiyle ilişkilendirilmesine çok kızdı tabii Demirtaş. Yani.
Kızıyor ama yani neyle ilişkilendireceğiz? Diyor ki biz parti olarak devam edeceğiz. İşte barajın da düşürülmesi için bu iyi bir gelişme olacak, etkili bir gelişme olacak falan, anladık da bu öncelik bu değil ki. Buna göre öncelik bu olabilir. Yani şunu söylediklerini biliyorum, ADP girmezse ne olur? Biz de bu A planıydı, B planını uygularız. Nedir B planı? İşte biz de bölgeye çekiliriz. Orada tabii bir sürü rivayette dolaşıyor. Evet, evet. Yok işte bölge parlamentosu kurarız. İşte onu yaparız, bunu yaparız. Yani büyük bir belirsizlik, büyük bir serüven. Ne peki, doğru yola çıkılmış olacak eğer giremezse HDP meclise? Bence bu çok büyük bir şok.
Çok.
Bunu nasıl bu kadar küçümsüyorlar bilmiyorum ben şahsen.
Peki seçmen üzerinde...
HDP'ye oy vermeyen pek çok insan HDP'nin mecliste olmasından memnun.
Doğru. Peki hocam, bir seçmen kitlesi yok mu şöyle? Yani ben bu iktidar partisine artık bir uyarı vereceğim, bir sarı kart göstereyim. Ama işte CHP'de zaten bir şey yapamıyor. Ya bu çocuklar da baraj altında kalacaklar. Kerhen yani istemeye istemeye biraz da o %44 ile çoğunluğu almasın diye HDP'ye yönelme ihtimali
var.
Var.
Var ama bu yeterli olacak mı? Ben çevremde de bunu gözlüyorum, yakın dost çevremde. Ya bu olacak iş değil. Meclise giremezlerse çok fena olur. Acaba HDP'ye mi oy versem? Yani insan sayısı arttı. Haklısınız.
Yani ona güveniyorlar sanki. Biraz ona güveniyorlar ama.
Ama yani bu her şeye rağmen biraz pokere benziyor. Poker oynamaya benziyor yani.
Doğru.
Bundan
doğru.
Nasıl emin olabilirsiniz? Ayrıca şunu da söyleyeyim. %10'u geçtikleri zaman, ki herhalde çok sınırlı bir şeyde, ölçüde geçecekler barajı. Hı hı. 50, benim simülasyon modeli 50 küsur, millet 55 civarında 55. Milletvekili gösteriyor. 35-36 bağımsızlarla girseler minimum 35-36 tane çıkartacaklar. Bu aradaki farkın bir önemi var mı Allah aşkına? Yok.
Doğru. 18-19.
Daha zahmetsiz tabii parti olarak girmek.
Doğru. Şey dedi hocam.
Doğru. Ama yani sonuçta hani iktidarı değiştirecek bir sonuç değil bu.
Evet, evet. Ama şöyle dediler, diyor ki mesela biz bazı kentlerde oraya da Kürt seçmen göç etmiş, çalışıyor, bir hayli varlar. Ama biz aday bile gösteremiyoruz. Bağımsız gösterdiğimiz yerleri alıyoruz. Türkiye ölçeğinde ne olduğumuzu da göremiyoruz. Hem onu göreceğiz. İyi olacak bizim için.
Bunu Demirtaş'ın adaylığı sayesinde bir miktar gördüler.
Cumhurbaşkanlığında diyorsun.
İyi oy aldı Demirtaş. Evet. %10'a çok yakın değil mi? 9.8 miydi?
Evet.
Öyle bir şeydi. Fakat orada da şeyi unutmayalım. Yani işte MHP, CHP ile MHP'nin ortak gösterdiği Ekmelettin Bey'in de adaylığından bu partilerin tabanı, özellikle tabii CHP'den herhalde Demirtaş'a böyle 1-2 puan minimum bir oy kayması oldu. Şimdi bu şeyde 10 Ağustos'ta Demirtaş'a oy veren CHP seçmeni acaba genel seçimde de HDP'ye oy verecek mi? Bundan nasıl emin olabiliyorlar? Yani nereden gelecek? Çünkü 6.5 oyları vardı. Hadi söylediği de bir puan da koyuyordu. Hani öbür illerde gösteremiyordu bağımsız aday. Hadi 7.5 olsun, hadi 8 olsun.
Evet.
Yani bu ekstra 2 puan nereden gelecek? Bu az buz bir şey değil. 1 milyona yakın oy.
Yani
bir tarafta bir garanti var değil mi?
Evet.
35-36 milletvekili çıkartacak. Gene mecliste olacak ondan sonra. Hem de çok büyük bir olasılıkla bu aldığı milletvekilleri sayesinde Adalet ve Kalkınma Partisi eğer %50'yi bulamazsa, ki ben bulamayacağı kanaatindeyim, 330'u da bulamayacak. Dolayısıyla başkanlık kendine göre anayasa yapma ihtimali de yok. Bunlar az buz şeyler.
Evet, evet.
Onun karşılığında ne diyor? Ben parti olarak gireceğim. barajı geçemezsem de vallahi ben bana ne diyor yani.
Biraz da erken yok, erken seçime öyle bir zorlarım ki diyor, dar ederim falan ama yani o dünyayı da harekete geçiririm.
Ya erken seçimi falan nereden zorlayacak öyle Allah diyor. Aşkına 2002'de iki tane parti girdi, %40 küsuru seçmenin meclis dışı kaldı, yani temsilcileri mecliste biliyorsunuz evet. olamadı.
Evet.
Yani %40 küsuru seçmenin oy verdiği partiler meclise giremediler 2002 seçimlerinde. Ne oldu? Kıyamet mi koptu? 4 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi %34 küsur oyla iktidar oldu.
Çok çok önemli tabii söyledikleriniz hocam. Yani bir de son soru şu, bir Erdoğan karşıtlığı, iktidar partisi karşıtlığı... biraz oraya yönelebilir mi? Burayı mı önemsiyorlar diye düşündürüyor insanı ama ben bilmiyorum.
Vallahi işte bilmiyorum. Ortada bir risk var. Bu hani küçük bir risk de kesinlikle değil. Bana göre büyük bir risk. Benim anlamadığım nokta HDP bu riski neden alıyor? Yani bize tabii resmi söylenen şu. Biz kardeşim geçeceğiz bu barış.
Evet.
Biz buna inanıyoruz. Vallahi eğer gerçekten inanıyorlarsa neye dayanarak inanıyorlar? Anketlerin çoğu böyle söylemiyor. Ben daha böyle güvenilir bir anket şirketinin işte %10 küsur HDP'ye oy çıkıyor dediğini de duymadım. Neye dayanarak buna bu kadar inanıyorlar? Eğer onlar da aslında içten içe riskli görüyorlarsa o zaman daha açık konuşmalılar. Yani barajın altında kalırsak da şöyle şöyle bir şey düşünüyoruz, senaryo düşünüyoruz. Şöyle gelişecek Türkiye'de siyaset.
Anladım.
Biz şöyle yapacağız. Bunu da ben doğrusu bilmek isterim şimdiden.
Evet, evet. Bu da seçmenin önüne giderken ilan edilmesi gereken bir husus diyorsunuz. Çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sayın Seyfettin Gürsel, iyi akşamlar hocam. Evet, Seyfettin Gürsel hocamız bu rakamlara çok hakimdir. Yıllardır seçimlerin istatistiklerine bakar, nabzı ölçer dediği ilginç. Diyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi %44 oy alırsa bile 330'u aşacak. Bunlar HDP seçim barajını aşamadığı zaman çok büyük risk alıyorlar. İlginç. Tabii bu meselede bir başka ismi de dinleyeceğiz, arkadaşlarım çalışıyorlar. Biz bu arada Davutoğlu'nun HDP ile ilgili son konuşmasında değindiği noktaya dikkat çekelim, bir dinleyelim.
İşte şimdi Syriza modeli herkesi heyecanlandırdı. Ama Türkiye Syriza değil, böyle bir çıkışa ihtiyaç olan bir konjonktür değil. Eğer HDP'nin böyle bir niyeti varsa, %10'u geçme niyeti, tabi onlara akıl verecek değilim ama şiddet ortamını teşvik etmek yerine en barışçıl yöntemleri öne çıkarması lazım ki kendi dar kalıplarını aşıp başka unsurlara hitap edebilsin.
Evet, tartışma az önce Profesör Seyfettin Gürsel'in de değindiği gibi HDP yani Kürt seçmene seslenen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de biraz minderi genişletme çabasında olan parti acaba %10 barajını aşabilir mi? Seyfettin Hoca diyor ki çok zor, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarar eğer şey yapamazsa, %10'u aşamazsa büyük risk alıyorlar diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bu kararın arkasında acaba yani iktidara bir tepki oyunun gideceği adres olarak mı düşünüyor? Beklenti o mu HDP'de? Bunlar konuşuluyor. Biz de bu meseleleri yakından izleyen gazeteci arkadaşımız Muhsin Kızılkaya ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, orada çok polemik var tabii, iddialar var, senaryolar var. HDP iradesini ortaya koydu. Ben artık parti olacağım, böyle bir yasaları arkadan dolanmayacağım. %10'u da ben bulacağım inşallah diyor ve yola çıkıyor. Seyfettin Hoca endişeli. Siz ne diyorsunuz? Bu yönüyle nasıl değerlendirilebilir? Riskli mi? Aşar mı? Bazı rahatsızlık duyanların oyları da HDP'ye gider mi?
Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani siyasi partiler niye varlar? İktidara gelmek için. Yani buna talip olmak için. Yoksa hani meclise birkaç milletvekili sokalım. Ondan sonra onlar da orada işte o ayrıcalıklardan yaralansın. Biz de valla işte hani orada varız gibi bir durumla idare etmezler. Yani şimdiye kadar iki dönem Kürt seçmeni, Kürt siyasi hareketler açısından baktığınız zaman böyle bir durum çıktı. Yani şu anda son derece mantıklı, kendilerine göre son derece tutarlı bir karar aldılar. Gerçekten de kendi güçlerinin ne olduğunu, bu gücün meclise taşınması gerektiği kendi oy şeyiyle, potansiyeliyle böyle bir karar aldı. Dolayısıyla böyle bir kararı eleştirmek doğru değil. Evet. Bu biri. İkincisi akıl vermek zaten hiç doğru değil. Çünkü hani bu konuda bir aklımız olsa gider o partiye katılır, orada şey yaparız. Ama dışarıdan baktığın zaman aşar mı aşmaz mı, siyasette bir gün çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Henüz seçime 4-5 aylık bir 5-6 aylık bir süre var. Bu süre zarfından Türkiye'nin nelerin değişeceği, ne olacağı ile ilgili şu anda bir öngörüde bulunamayız. Ama şu andaki mevcut durumdan duruma baktığımız zaman, yani yarın seçim olsa HDP barajı aşar mı diye söylerseniz, benim kişisel kanaatim biraz zor görünüyor. Çünkü en azından bir %40'lık, %45'lik bir oy artışına ihtiyaç var bu durumda. Daha önceki işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş'ın aldığı oylar var. Bunlar bu meselede ölçüt alınır mı alınmaz mı, o da ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta HDP'nin aldığı karar şunu gösteriyor. Biz varlığımızı kanıtlamak istiyoruz. Siyasete alternatif bir güç olduğumuzu göstermek istiyoruz. Halkımız buna izin verirse eyvallah, vermezlerse de biz de bir dahaki seçime kadar bekleriz, tekrar çalışırız, güçlü bir şekilde geliriz. Bu son derece demokratik bir anlayış. İnşallah bunun üstünden kalarak götürülür. Evet, evet. Ama bunun üstünden değil de bir takım Türkiye'nin önündeki en önemli problem olan Kürt meselesine seçim alet edilerek bir takım hesaplar yapılıyorsa, orada bence yanlış yapmış olurlar. Yani biz sistemi zorlamak için gireriz, aşmazsak bunu başka türlü bir mimayişe dönüştürürüz, başka türlü bir rahatsızlığa dönüştürürüz ya da bir hesaplaşma alanına dönüştürürüz gibi bir hesap yapılıyorsa, bence bu doğru bir şey değil. Buradan evet, öncelikle bunu söyleyeyim.
Doğru. Seyfettin Hoca da işaret etti hakikaten. Dedi ki yani baraj altında kalma durumunda izleyecekleri politikayı ve hedefi şimdiden ilan etmelerinde fayda var. Siz de yakın şey söylüyorsunuz. Önemli. Peki çözümle ilgili hassasiyetinizi biliyoruz. Biz de o konuda başından beri çok dikkatliyiz. O radarda neler oluyor? Son durum, epeydir konuşamadık sizinle. Nasıl seyrediyor?
Burada bir kere iyi gidiyor. Öyle görünüyor. Yani dün de bir heyet yine İmralı'ya gitti. İnşallah yakın bir zamanda bu silahlanmaya karşı Türkiye'de örgütün Türkiye'ye karşı kullandığı silahı devre dışında bırakabilecek bir gelişmeye tanık oluruz. Eğer böyle bir şey olursa zaten bu seçimleri çok etkileyecek bir durum olur. Yani barışın ilan edildiği, artık Türkiye'ye karşı silahların kullanılmayacağı bir atmosferde girilecek bir demokratik yarış Kürt hareketine çok şey kazandırabilir. Gerçekten de bunların oylarını onların da tahmin etmediği bir noktaya taşıyabilir, ama gerçekten de seçim kampanyasını bir barış şenliği şeklinde dönüştürüp bir karnaval havasında götürürlerse. Ama eğer mevcut durum bu şekilde devam eder, o gerilimle girilirse, bu gerilim içerisinde silahların elinde olduğu bir ortamda Türklere, Türk halkına kendilerinin bir Türkiye partisi olduğunu, dolayısıyla kendilerine oy vermeleri istemeleri son derece güç. Çünkü o zaman da halk diyecek ki iyi de kardeşim, oy istiyorsun da elindeki silah ne? O zaman evet, bunu niye caydırıcı güç olarak kullanıyorsun der. En azından Kürt seçmeni bunu demezse Türkiye'de önemli Kürtlerin dışında kalan kesimlerin bu soruyu sorabileceği muhakkak. Dolayısıyla da öncelikle iki yol var. Yani birincisi silahların gölgesinde seçime gidilirse ortaya çıkacak olan sonuç tırnak içinde felakettir. Ama silahsız girilebilecek, yani barış atmosferinde girilebilecek bir ortamsa bambaşka bir Türkiye demektir. Galiba da tercih de o yönde yapılacak. Yani şöyle bir şey olacak. Eğer bu aşamada barajın düşürülmesi son derece güç görünüyor, ama siyasette güç diye bir şey yoktur. İktidar ve muhalefet isterse anayasa değişikliğiyle yeniden barajı hala düşürebilir. Böyle bir imkan var. Hukuken var. Başka türlü siyaseten de var. Eğer bunu yaparlarsa problem yok. Bunu yapmazlarsa bunun yerine yapmaları gereken tek bir şey devletin Öcalan'la bir silahsızlanma anlaşmasına yanaşması. Ya da Öcalan devletle bir silahsızlanma anlaşmasına yanaşması. Dolayısıyla karşılıklı birbirleriyle şu anda anlaşmazlık noktaları olan bazı şeyleri bir tarafa atarak bir dediğim gibi anlaşma yapmaları. Evet. Eğer anlaşma üzerinden bir seçime gider de HDP barajı aşmazsa korkulacak bir şey yok. Bir dahaki seçimi beklerler. Ama anlaşma olmadan girip de barajın altında kalırsa o zaman biraz sıkıntılı bir duruma bir yaza hazırlanmamız gerektiğini de söyleyebilir.
Anladım. Peki Muhsin Kızılkaya, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
Evet, HDP kısmından solda bazı arayışlar var. ÖDP'den de gelmişti, bir cephe oluşturalım iktidara karşı alternatif olsun demişti. O konuda tartışmalar sürüyor. HDP'nin kendi çizgisinde seçime giriyor olması bir kenara. Demokratik Sol Parti, Bülent Ecevit'in kurduğu sosyal demokrat, demokratik sol çizgideki parti. Seçimlerde aldığı oy oranıyla belki tatmin etmiyor kendi partisini ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'yla Masum Türker DSP lideri bugün bir araya geldiler, konuştular. O tabii tartışmaların içinde başkanlık meselesi de var. Başkanlıkla ilgili kim ne diyor? Muhalefet çok tepkili. Az sonra geleceğiz bu soldaki arayışlara, bu bandı dinleyelim.
Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık sistemine karşı olduğunu öteden beri ifade etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece bu ülkeye başkanlık sistemi gelmeyecektir.
Milletin ihtiyacının ne olduğunu anlayamayan AKP ve Sayın Cumhurbaşkanı artık milletten kopmuş, siyasi hırslarının, dünya nimetlerinin esiri olmuşlardır.
Toplum parlamenter sistemi istiyor. Yapılan anketler bunu gösteriyor. Bir üniversitenin yaptığı ankette parlamenter sisteme destek %76'dır. Halkımız parlamenter sistem yerine başkanlık sistemi getirme arzusunu 7 Haziran'da sandığa gömecektir.
AKP'nin meselesi millet değildir. AKP'nin kaygısı Türkiye değildir. AKP'nin aklında işçi, memur, esnaf, sanayici, emekli, çiftçi zaten yoktur. Bize göre AKP'nin amacı varsa yoksa tek adam rejimi inşa etmektir.
Bu sözlere dikkat.
Evet, tekrar döneceğiz. Soldaki arayışları, seçimle ilgili neredeyiz diye bakacağız. Şimdi efendim düne dönelim. Meclis Genel Kurulu'nda dün ilginç bir tartışma vardı AKP ve CHP arasında. AKP'li Salim Uslu çıktı, dedi ki hemşerim İskilipli Atıf Hoca ve arkadaşları 89 yıl önce Ankara'da idam edilerek kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bu bir hukuk cinayetidir, dedi. Hemen Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Levent Gök de mecliste Atatürk'e hakaret eden kişilerin savunmasını dehşetle karşıladım diyor. Atatürk'e hain eşkıya demiş bir şahsiyetin konuşulması skandaldır, terbiyesizliğe müsaade edemeyiz, ortalık karışıyor. Önce o bandı dinleyelim. Çünkü tarihte artık yerini bulmuş bir isimden söz ediyoruz. Nerelere gidiyoruz? 1920'li yılların içinde Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında şapka devrimi var. Herkesin şapka girmesi isteniyor. Orada da işte Çorum, İskilip'te yaşayan bir isim bu. Eğitimini, dini eğitimini almış. O etrafında sevilen bir isim. Dolayısıyla onun bu şapka kanununa karşı çıkıyor olması kendisini bir anda istiklal mahkemelerinde buluyor. Önce 5 yıl hapsi isteniyor ama arkasından mahkeme reisi Ali Çetinkaya idama mahkum edilmesine karar verildi diyor. Bir hafta içinde de Ankara Samanpazarı'nda asılıyor. Çeşitli iddialar var tabii. 3 yıl hapsi istenirken nasıl idam oldu? Nasıl idama gitti? Orada işte şu kitabı yazdı, işgalcilerle, emperyalistlerle işbirliği yaptı gibi iddialar var. Bunlar da yalanlandı tarihçiler tarafından ama sonuçta hassas bir konu, mecliste de tartışması ilginç. Efendim biz bu konuda önemli bir filme de imza atmış yönetmen Mesut Uçakan'la konuşmak istedik. Merhaba Mesut Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şimdi bir iki dakika bile sürmüyor galiba, çok kısa. Dün Meclis Genel Kurulu'ndaki o tartışmalardan kısa bir bant yaptı arkadaşlarımız. Dinleyelim, sonra neyi konuşuyoruz? Bu kadar kısa sürede yani mesaj ne verilmek isteniyor? Sizden destek isteyeceğiz Mesut Bey.
Allah'tan rahmet diliyorum. Oluşumu tartışmalı ve sadece 5 celsede verilen kararla bir hukuk cinayeti işlenmiştir.
İskilipli Atıf Efendi de adil yargılanamayan, hukukun yok sayıldığı bir mahkeme hükmüyle hayatını kaybetmiştir.
Mustafa Kemal gibi bir şahsiyete hain, eşkıya demiş bir şahsiyetin bu milletvekilleri tarafından burada konuşulması ayıptır, rezalettir, skandaldır.
O dönemde istiklal mahkemelerinde doğru düzgün yargılanmadan asılan bir alimin bugün anılmasıdır. Cumhuriyetle ya da cumhuriyetin değerleriyle ilgili bir hesaplaşma söz konusu değildir.
Atatürk'e ihanet etme ve Atatürk'e karşı olan bir kişiyi savunmalarını ve bunun da grup başkan vekili tarafından fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bu cumhuriyetle hesaplaşmanın adımlarından bir tanesidir.
Bu sıralarda oturan hiçbir milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla hesaplaşması gibi bir olayın içinde olmamasını da ayrıca diliyorum.
Evet, dün genel kurulda mecliste böyle bir tartışma vardı. İskilipli Atıf Hoca. Efendim, Kelebekler Sonsuza Uçar filmini yapan, yöneten Mesut Uçakan attığımızda. Mesut Bey merhaba. Dün tartışma, tabii yılların tartışması bu ama böyle kısıtlı bir sürede bize şunu anlatır mısınız? Neyi konuşuyoruz? İskilipli Atıf Hoca derken bir alimden mi söz ediyoruz? Atatürk'e hain demiş ve resmi tarih tarafından reddedilen bir ismin anılmasını hoş karşılamamak mı normal? Onun hakkındaki kararın ne olduğunu tartışmak mı normal? Ne diyorsunuz?
Şimdi tabii bizim yakın tarihimizin örtüleri henüz açılmış değil. Hı hı. Pek çok bilinmeyen var. Herkes de kendi tarafında bulduğu gerekçeleri, mazeretleri, belgeleri ortaya sürmeye çalışıyor da neyin doğru neyin yanlış olduğu tartışmalı. Biz o Skirtli Atıf Hoca'nın kendi kişiliğini, hayatını doğru bilirsek o zaman daha doğru kararlar veririz. Hı hı. Skirtli Atıf Hoca o dönemin en meşhur müderrislerinden.
Evet.
Hatta Dersiham müderrislerinden ve Teal İslam Cemiyeti'nin de başkanı. Hı-hı. Çok sevilen birisi. O dönemde de malum Türk insanının yani onca asırlardır üzerinde oturduğu, hı-hı, din topyekun toplum planında çıkartılıp atılıyor. Hukuktan, siyasetten ve bütün alan, sosyal yaşamdan, bütün alanlardan. Ama bu yetmiyor tabii. Halkın tepkisini oluşturacak, kendi ühdesinde toplayacak potansiyel güç olan kişilerin de kelleleri gidiyor. Üskültato Hoca gibi pek çok bunun örnekleri var. Hı-hı. Ama giderken de bunları bir hakemlerine göre meşru bir kılıfa sokabilmek için İstiklal Mahkemelerini kapandığı halde tekrar ortaya getiriyorlar. Hı-hı. Malum İstiklal Mahkemeleri 1917 yılında Fransa'da ortaya çıktı ve asker kaçaklarını, savaştan kaçanları yargılamak üzere. Türkiye'de bunu bir o dönemde yaptılar, sonra kapandı ama yeniden getiriyorlar ve bunların başına vekili koyuyorlar. Bu vekiller hukukçu değil. Hı hı. Hem de o vekilden birisi, Kılıç Ali dediğimiz, hı hı, adam, daha bir yıl önce kendisine şapka giymekten söz eden bir gazeteci, adliye koridorlardan tekme tokat kovmuş birisi. Böyle saçmalık olur mu? Hı hı. Diye. Ama malum o dönemdeki irade belli bir politika yürüttüğü için Atıf Hoca gibilere de tahammül edilemediği için onlara olmadık yaftalarla yok işte şuna karşı şu lafları ediyor veya işte İngiliz ajanı gibi yaftalarla,
evet,
mahkum etmeye çalışıyor. İskilipli Atıf Hoca'nın zaten yargılanma gerekçesi tam bir komedi. Nedir? Çapta kanunu çıkmadan önce, bir buçuk yıl önce yazılmış 26 sayfalık bir risale.
Evet.
O da umumun arzusu üzerine yazılmış. O dönemde öyle şapka giyenler var ki erkekler bile Fransa'dan böyle kadın şapkaları giyer hale gelmişler. Müthiş bir özenti, çarpıklık. Hocam şuna bir yorum getir demişler. Artık dindeki hükmü nedir? O da o hükmü vermiş, demiş ki biz Batı'nın ilminin tekniğini almak durumundayız. Ama Batı'ya yaşantısıyla, giysisiyle uyamayız. Hı-hı. Kim kime benzerse ondandır. Hadis-i şerif ince dinden çıkar kardeşim gibi noktaları belirlemiş. Hı-hı. Bunu o dönemde buna karşı koyanlar olmuş. Ama Matbaat Umum Müdürlüğü, Marif Nezareti bilek sesini tahrif etmiş. Karşı koyanları cezalandırmış. Fakat daha sonra şapka kanunu çıkınca tabii haliyle halkın elinde az çok bunlar olduğu için bunu bahane ediyorlar. Ve halktan bazıları işte o Ahmet Hoca böyle diyor diye öne sürüyorlar. Bunu da vesile ederek topluyorlar. Şimdi Ahmet Hoca'ya diyorlar ki bunu niye yazdın? İşte kanun aykırı ya kardeşim. Hı-hı. Eğer o dönemde kanun çıksaydı yazmazdım. Hı-hı. Yani hukukta makadine şamil olmamak diye bir kurallar biliyorsunuz. Yani bir kanun çıktık günden itibaren geçerlidir. Önceki dönemdekileri toplayıp da gel bak sen bu odada yasak diye bir kanun çıktı. Sen niye bu odada bir gün önce bulundun diyemez ki yani saçmalık. Hı-hı. O da bir komedi. Her şey bir bahane zaten. Maksat nedir? Ahmet Hoca gibilerinin kellesini göndermek. Bunun örnekleri de çok. Cesaretle bunu söyleyebilmek lazım. Ama yakın tarihi hala biz cesaretle tartışabilecek noktaya gelmedik. Evet.
Peki orada 3 yıl hapis nereden icap ediyor birden idama evriliyor? Yani orada pişmanlık duyması mı bekleniyor? Otoriteye boyun eğmesi mi bekleniyor? Nedir orada beklenen?
Hayır. Orada bir bilinmezlik var. Şöyle söylenebilir. Bu savunmasını hazırlarken onun arkadaşı neydi ismini hatırlayamıyorum. Hı hı. Mevlevi bir arkadaşı var. Gene müderris. O da mahkum. Diyor ki Efendi Hazretleri diyor. Bu benim filmde sahne olarak var. O kadar sizin savunma yazmanıza gerek yok diyor. Nihayet savcı sizin 3 yıllık sizin için 3 yıllık bir mahkumiyet istedi. Kürek cezası istedi. Ama savcılar genelde ister de hakim bunu kabul etmez. Usulen bir şeydir bu dedi. Evet. Niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz? Habere böyle savunmalar yazıyorsunuz. O da işte buna cevap veremiyor. O ara bir daldığı zaman da rivayete göre peygamberimizi rüyasında görüyor ve peygamberimiz de diyor ki bize gelmeyi istemiyor musun diyor. Yani ona idam edileceği haberi böyle manevi bir kaynaktan geliyor. Fakat maddi olarak ne sebeptir bilinmez. Buna çeşitli yorumlar yapılabilir. Çünkü ne yapılabilir? Öyle bir irade olaya el koymak durumundadır ki hayır bu 3 yıllık kürek mahkumiyeti değil idam olacak kardeşim diye. Ertesi hakim o kararı vermiş olsun. Veya hakimin bu kadar keyfi davranacağını vurgulayan hiçbir gösterge yok. İşte ben savcı böyle istiyor da ben idam ettiriyorum falan diye. Bunlar yoruma dayalı şeyler.
Anladım. Peki bugün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında böyle bir direnç, böyle bir karşı görüşün olması tabii ki normal. Bu düşünce ifade özgürlüğüne saygıdan hiç kimse reddedemez bunu. Orada ne yani bir problem mi var? Cumhuriyet Halk Partisi kategorik olarak bu haindir ve hiçbir zaman bununla ilgili yeni bir durum olamaz mı demek istiyor?
Şimdi Türkiye'de bir mücadele veriliyor. Bunu hepimiz gözlemliyoruz ve olayın da içerisindeyiz aslında. Nedir bu? Statikoya karşı mücadele. Yani oluşturulmuş bir yapı var. O yapının yıkılmasını istemeyenler her yeni gelişmeye ve eleştiriye karşı koyuyorlar. Şöyle de ifade edebiliriz. Bazılarının zihinleri işgal altında ve ciddi şekilde manipüle edilmiş vaziyette ne kendilerini sorguluyorlar ne de tarihi sorguluyorlar. Yani kendilerini dahi sorgulasalar, inanç olarak sorgulasalar, insan olarak sorgulasalar oradaki buldukları doğrular bile inanın Hiçkilit Bahat Hoca'yı anlamada onlara yardımcı olur.
Anladım. Önemli. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mesut Uçakan'a İskilipli Atıf Hoca ile ilgili tartışmalar konusunda yardım aldık kendisinden. Kelebekler Sonsuza Uçar filminin yönetmeni. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Yaşamlar.
İzmir gündemi.
Evet, İzmir Ali Ağa'da bir tartışma var. Bunu daha önce de duyurmuştuk size. Şimdi yeni iddialar var. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu gemide problemli bir gemi diye duyurulmuştu. Bir direnç var. Kuito geliyor, Gana'dan geliyor, Afrika'dan geliyor. İşte bir araştırma yapmış. Hayır, hiçbir sorun yok diyor ama söküm için Ali Ağa gemi söküm bölgesine getirildi. Biz bağlanıyoruz şimdi Çevre Mühendisliği Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay. Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Sağ olun, teşekkürler. Şimdi ilk önce yani yapılan duyurular hakikaten herkesi endişelendirdi. Ne oluyor? Türkiye'ye gelen en büyük gemi bu. Ölümcül bir şey var, değil mi? Problemli durum var. Güvenlikli değil. Bunun burada olmaması lazım. İnsan sağlığına aykırı diyorsunuz. Sonra da Çevre Bakanlığı'nın bir incelemesi var. Sizce son durum nedir? Bu bakanlığın yaptığı araştırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İsterseniz şöyle kısa bir bilgilendirme yapayım, evet. Gemi hakkında. Gemi 1979 yılı yapımı bir gemi. 2000 yılından beri bir petrol arama faaliyetlerine kullanılıyor. Aslında bir petrol rafinerisi. Bu kapsamda da kendi içerisinde yaptığı işlemden nedeni, petrolle ilgili işlemler yaptığı için zaten tehlikeli atık içeren bir gemi. Ve bu gemi işlemini yitirdikten sonra gemi söküm tesisine gelmesiyle beraber gelen iddialarda hem radyoaktif atık içerebileceği ki elimize ulaşan raporlarda da normalin 5 katı radyoaktif değerler tespit edildiği yönünde bu gemiye ait raporlar var. Yine aynı şekilde yaptığı işlemden dolayı zaten bir tehlikeli atık içeriği var. Çünkü yıllarca, yaklaşık 15-16 yıl boyunca petrol işlemiş bu gemi. Ve bu kapsamda da tüm buralarında, geminin her tarafında bu petrolün atığı var. Bu da doğrudan tehlikeli atık zaten. Hı. Yine yapım yılı itibariyle geminin tüm ekipmanın aksamı tehlikeli atık içeriyorlar. Ve aynı şekilde yapım yılının eski olması nedeniyle de radyoaktivite içerme olasılığı yüksek. Hı. Bu duyumlar geldiğinde biz de tabii elimizdeki tüm verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla hem merkezi hem de yerel düzeyde liman başkanlığıyla ilgili idarelerle paylaştık. Bu gemiyle ilgili tüm ayrıntılı incelemelerin yapılması, bilgi ve belgelerin kamuoyuyla tarafsız bir şekilde paylaşılarak kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu gemi şu ana kadar Türkiye'ye gelen en büyük tonajlı gemi ve kara sularımıza girdiği andan itibaren de gemi söküm tesisine girmesi aşamasında eğer bu iddialar doğruysa ülkemizin havası suyu toprakları için çok da ciddi tehlikeler içeren bir gemi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve Liman Başkanlığı'nın ilgili prosedürleri yerine getirmesi sürecinde bugün bir açıklamayla incelemelerin tamamlandığı ve bu incelemeler sonucunda gemide herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bilgisi verildi. Hı hı. Tabii biz bu noktada bütün bu bilgi ve belgelerin tarafımıza verilip incelenmesini istiyoruz ama ilginç olan bazı noktalar da var. Bu kadar büyük bir gemide ki şöyle ifade edeyim büyüklüğünü, geminin büyüklüğü yaklaşık 3,5 futbol sahası büyüklüğünde. Hı hı. Evet. Bu gemiyi baştan aşağı yürümeniz bile belli bir mesafe alırken bu incelemenin 4 saat sürdüğü bilgisi aktarıldı. Şu anda basına düşen bilgiler de bu yönde. Dolayısıyla bu kadar ciddi iddialar ortadayken bunların ölçümler, analizler, alınan numunelerle uluslararası bağımsız ve akredite laboratuvarlarda yapılacak deney sonuçlarına göre bu değerlendirmenin yapılması gerekirken 4 saatlik bir izlemeyle bu sürecin tamamlanmış olması ne yazık ki bizleri tatmin etmiyor. Biz de bu kapsamda bakanlıktan ve ilgili idarelerden yasal olarak da bu analiz ve ölçüm sonuçlarını talep ettik. Şu an onları bekliyoruz.
Anladım. Peki orada mesela usulden midir böyle bir itiraz olunca bağımsız diyeceğimiz odalardan vesaire uzmanlardan da resmi heyete katılamaz mı? Yani öyle bir talebiniz oldu mu sizin? Usul nasıl burada? Yani hayır sizi almam, ben yaparım, itiraz ederseniz edin, öyle mi?
Şöyle söyleyeyim, normal hurda geminin alaya girişiyle ilgili prosedürde kontrol aşamalarında zaten bugün bakanlığın işlettiği prosedürde normal bir prosedür. Her gemi için yapılması gereken Çevre Müdürlüğü, varsa TAEK, Liman Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum personellerinden oluşan bir heyet gidip bu incelemeleri yapıyorlar. Bu kapsamda ancak bu gemiyle ilgili özel iddialar olduğu için özellikle radyoaktiviteyle ilgili tabii bu konudaki yetkili tek kuruluş TAEK. Bu anlamda da TAEK'in bu değerlendirmeyi yapması gerekiyor. Biz bununla ilgili çekincelerimizi ve duyumlarımızı bakanlık ve ilgili yetkililerle paylaştığımızda bununla ilgili sonuçların da tarafımızla paylaşılmasını ve başında da söylediğim gibi bizleri tatmin edecek şekilde, tüm bu soru işaretlerini giderecek şekilde tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü bahsettiğim tehlikeli ve tehlikesiz atık tespiti çok özel bir süreç. Asbestle ilgili tespitlerin yapılması gerekiyor. Bunlar için özel uzman kuruluşlar olması ve uzman kişiler tarafından bu değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla biz şu anda bakanlığın yaptığı değerlendirmede herhangi bir şekilde elimize henüz raporlar ulaşmadığı için kimler tarafından yapılmıştır, hangi koşullarda nasıl değerlendirilmiştir üzerine bir yorum yapamıyoruz. Ama bu kadar kısa sürede yapılmış olması, geminin büyüklüğü de göz önünde bulundurulduğunda yine başta söylediğim gibi çekincelerimizi gidermiyor. Tam tersine soru işaretlerimizin daha da büyümesine neden oluyor.
Anladım. Ama zaten bu gemiyle, bu gemiyi buraya getirenlerle de bir meseleniz olmadığını anlamak lazım. Yani burada hakikaten bir sorun yoksa siz de ikna oluyorsanız bunu paylaşacaksınız kamuoyuyla da. Yani biz böyle dedik ama böyle çıktı. Yoksa illa buna karşı çıkmak gibi bir prensibi olamaz değil mi odanın?
Tabii ki. Bakın şöyle açıklamak lazım. Bizler meslek odasıyız. Çevre Mühendisleri Odası olarak da sonuçta kamuoyunun yararı, kamunun yararı kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gemi söküm kendi başına çok zaten ciddi tehlikeler içeren bir sektördür. Bugün dünyadaki uygulamalara baktığımızda 3. dünya ülkelerinde gerçekleştirilen bir sektör. Sebeplerinden bir tanesi de çevresel maliyetlerin çok yüksek olması. O nedenle de denetim eksikliği vesaire gibi 3. dünya ülkelerinde bu tarz süreçler yürütülmediği için çok daha ucuz ve farklı koşullarda iş ve işçi sağlığı ile ilgili de alınması gereken önlemler alınmadan yürütülen süreçlerdir. Bizim amacımız Türkiye'de gemi söküm sektörü varsa ve bu riskler göz önüne alınacaksa bunun olması gereken koşullarda tüm çevresel riskleri minimize edilerek iş sağlığı ve güvenliği kapsamında orada çalışan personelin de maruz kaldığı koşulların en uygun olacak şekilde olması gereken koşullar sağlanarak gerekli maliyetler ve koşulların ortaya konması halinde gerçekleştirilmesi. Şimdi bu kadar riskli bir sektörde, karşımızda bu kadar büyük tonajlı bir gemide bu tarz iddialar ortaya çıkıyorsa bunu çok daha hassas, çok daha kontrollü bir şekilde yöneterek gerçekleştirmek gerekir. Bizim tüm kaygımız burada. Hepimiz tabii ki diliyoruz bu iddialar gerçek olmasın. Tüm araştırma sonuçları hepimizi tatmin edecek şekilde temiz çıksın ve bu gemi söküm işlemini gene olması gereken koşullarda gerçekleştirsin. Ama maalesef ki yapılan sürece baktığımızda bu büyüklükteki bir gemi için bile bu tarz iddialar varken yapılan işlemlerin bu kadar kısa sürede alelacele olması ve bizlerle hiçbir şey paylaşılmadan ben yaptım, inceledim ve evet uygun gördüm şeklinde bir sürecin işlemesi, takdir edersiniz ki hepimiz için soru işaretlerini barındırıyor. Anladım.
Son bir soru Elin Hanım. Bu Greenpeace'in de bu konuda duyarlılığı biliniyor. Bu şeylerde yok diye bir yerde okudum. Niye yok Greenpeace burada diye? Böyle bir şey var mı? Yani var yok meselesi sizin açınızdan bir şey ifade ediyor mu?
Şu anda tabii biz kendi meslek odamız ve İzmir'deki diğer kuruluşlarla ilgili çok hızlı bir süreçte değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Ama bu sorun hepimizin sorunu. Çevre sorunu sadece belli bir kesimi, belli bir grubu ilgilendiren bir konu değil. O nedenle de herkesin kendi uzmanlık alanıyla, her grup ya da her sivil toplum kuruluşu bu değerlendirmeyi yapıyordur, yapacaktır. Ama Greenpeace ile ilgili benim şu anda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ben kendi meslek odamızın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verebiliyorum size.
Anladım. Peki, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Helil İnai Kınay'la görüştük. Yurda getirilen, Ali Ağa'ya getirilen o dev gemiyle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Halkın Gündemi.
Efendim 3 aylık Poyraz bir hastalığı var. O da ender görülen bir hastalık. Dünyada 202 kişi de var. Mavi ışık hastalığı. Gerçekten zor bir durum. Baba aile zaten seferber olmuş durumda. Bir makineye ihtiyaçları var, sıkıntıları var. Bunları anlayalım. Çözümüne bir küçük katkımız olursa ne ala diyerek. Evet, Servet Ergün attığımızda baba Servet Ergün. Merhaba, iyi akşamlar Servet Bey.
Merhabalar, iyi akşamlar efendim.
Geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun diyelim peşinen. Şimdi Poyraz'la ilgili durumu tespit ettik. Siz sigorta kapsamında mısınız?
Yani evet, sigorta kapsamındayım. Amin, çok teşekkür ederim. Sigorta kapsamındayım.
Tamam. O zaman Poyraz'la ilgili her şeyi devlet baba karşılayacak desek değil mi? Karşılaması lazım değil mi? Nerede sorun çıkıyor?
Aynen, devlet hastanesine arandık zaten. Evden devlet hastanesine geldik. Evden devlet hastanesine geldik. Devlet hastanesine yatış gerçekleşti. Çocuk şu an ışığın altında yatıyor. Aynı zamanda evde üşütmüşüz. Evin koşulları hiç hoş değil benim. O yüzden evde üşüttüğümüz için bir balgam var. Buharla onu attırmaya çalışıyorlar. Işığın altında, hastanede gözetim altındayız şu anda.
Anladım. Yani ihtiyaçların hepsini karşılıyor mu sigorta kapsamında? Burada bir sorun var mı? Bir makine yapılacakmış da sanayide yaptırılmış, o nedir onu?
O cihazı yok. O cihazı ben kendim yaptırdım. Çünkü bu hastalığın bir kısmı da evde geçmek zorunda. Tamamı hastanede değil çünkü. Çünkü hastane enfeksiyonu diye bir şey var. Evde de o ışığı almaya kalsam 10 milyar lira tutuyor o ışık. Öyle bir gücüm de yok. Ben o ışığı 550 liraya belli boyutlarda aynı dalga hızla yaptırdım, eve getirdim ve az önce bilirbinini öğrendim, sarılık bilirbinini öğrendim, karaciğer değerlerini 14'miş. Bu çok güzel bir haber. Demek ki bizim ışık gerçekten çok işe yaramış. Çünkü 10 gündür tahlil yaptırmıyordum ve gerçekten güzel tutmuş yani.
Peki bu hastalık ne? Doktorların söylediğinden ne anladınız? Dünyada 202 kişi de var mavi ışık hastalığı. Nedir bu? Çocuğu nelerden korumak lazım? Ne vermek
yani
lazım?
Şimdi zaten şöyle bir şey var. Benim kızım bu hastalığın aynısını yaşadı. 9 yıl boyunca bu hastalığı çekti. 9 yıl sonra eşim kızıma karaciğerini verdi. Kızımı kurtardık. Maalesef ki bu çocuğumda da aynı hastalık çıktı. Bu hastalıkla ilgili iyi bilgi sahibi oldum. Yani nedir? Allah kimseyi yaşatmasın. Maalesef dünyada 200 kişi de var. 200 kişiden yine biri biz olduk yani.
Nedir peki? Çok kısa nedir bu hastalık?
Bu hastalık şöyle bir şey. İsmi bu hastalığın Crigler-Najjar. Karaciğerde bir enzim yetersiz. Bu enzim yetersiz olduğu için çocuğun sarılık bilirbinleri sürekli yükseliyor. Ama mavi ışık altında tutmak lazım. Karaciğer nakli olana kadar o ışığın altında 10 saat, 12 saat günlük tutmak lazım. Onu ki gelişip büyütebilirsin. Eğer 2 gün ışığı atmazsan sarılık değerleri yükseliyor, beyni zarar görüyor ve çocuk ölüyor. Ama bunu biz bu hale getirmemek için elimden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle bunu da kurtaracağız yani.
İnşallah. Mavi ışık dediğimiz bildiğimiz bir mavi ışık gelmesi lazım vücuduna.
Yok yok, o bildiğimiz mavi ışıklardan değil. Bunların dalga boyu, hızı, gücü çok farklı. O yüzden aynı zamanda bu ışık mikrop öldürücü bir ışık.
Anladım.
Yani onun altı gözleri falan ışığa maruz kalmaması lazım. Biz sabaha kadar göz bandını yapıştırıyoruz gözüne. Sabaha kadar onu bekliyoruz ki ışığa maruz kalmasın diye. Anladım. Çünkü bu hastalığı iyi bilgi sahibim. Çok araştırdım internet. Hocayı çok araştırdım. Gerçekten Hilal'i kurtardık. Poyraz'ı da kurtaracağız inşallah.
Peki Poyraz için de bir karaciğer lazım, doğru mu? Arıyorsun.
Aynen aynen. Onun için de şöyle bir şey var. Allah'ın izniyle ben çocuğuma karaciğerimi vereceğim yani.
Ha, anne verdi. Hilal'e anne verdi. Poyraz'ı da siz vereceksiniz.
Kızıma annesi verdi. Buna da ben vereceğim yani. Poyraz'ı da ben vereceğim.
Yani bu baktınız mı? Bu konuda bir sorun olmuyor değil mi? Anne babadan
bir
alabiliyor.
Bir sorun olmuyor. Benimki uyuyor yani. Allah'ın izniyle. İşte benim kilo vermem lazım. Ve hızla da kilo vermeye çalışıyorum yani.
Onun için şart koşuyorlar. Yani karaciğeri alabilmek için daha az kiloda mı olmanız gerekiyor?
Yok yok. Yani çocuğun gelişmesini bekliyoruz şu anda biz. Ben zayıflayacağım, Poyraz kilo alacak. İkimiz tam tersiz. Birimiz verecek, birimiz alacak yani.
Görüyor musunuz nasıl öyle bir durumla karşı karşıyasınız?
Ama Allah yardımcımız olsun yani.
Çok önemli o ama dedik ki başında da hani sigorta kapsamında eksik yedik bir şey yok. Yürüyor, yolunda gidiyor işler.
Yok yok, sigorta kapsamında bir sorun yok. Yani doktorlar ilgileniyor, hemşireler ilgileniyor. Şu anda birçok sıkıntı kalktı yani Allah'ın izniyle.
Peki sizin işin gücünüzü yapabiliyor musunuz bu sağlık dertli?
Valla işte çocuğun rahatsızlığı ilgili işe gidemiyorum. Muazzam müdürüm Çeçiroğlu'ndan Allah razı olsun. Beni idare ediyorlar. Arkadaşlarım idare ediyor. Yani yaklaşık 3-4 aydır gecem gündüzüme karışmış durumda yani.
Doğru. Nerede oturuyorsunuz siz?
Sabahlar çocuğu bekliyorum. Oradan çıkıyorum işe gidiyorum. İşten öyle gidiyorum. Doğru. Derken bayağı bir alt üst olduk yani. Bilmiyorum, haberde de izlemiştir belki arkadaşlar ya da gazetede görmüşlerdir. O zor koşullarda çocuğu yaşatmaya çalışıyorum. Ama Allah'ın izniyle de Poyraz'ı da kurtaracağız inşallah.
İnşallah, inşallah. Siz Antalya'nın neresindesiniz?
Antalya Melek Mahallesi'nde, Lara'dayız.
Ha, Lara'dasınız, anladım.
Hı hı. Evet.
Yani orada bir desteğe ihtiyacınız var mı? Morale ihtiyacınız var anlaşılıyor. Ama sizi çok kararlı gördük. Nasıl Hilal'in de hayatını değiştirdiniz anne baba olarak.
Evet, yani şimdi ama şu var. İnan ki hem moral olarak bitmiş durumdayım. İnan ki aylardır bununla uğraş veriyorum. Maddi, manevi olarak inan ki çok zor durumdayım. Yalan evet, değil yani. Evet. Bilmiyorum ya. Allah yani yardımcım olsun. İnşallah biri duyar da bize de bir destek olurlar. Ne bileyim ya. Şu evin koşulları çok kötü. Tabii. Evin koşulları birazcık iyi olmuş olsa, bir odası düzgün olsa, o çocuğu evde de ben bir şekilde işi yaparım yani. O işin altına götürürüm bu işi.
Kiralık mı eviniz orada? Kötü. Kiralık evdesiniz.
Kiralık evdeyim ama ev çok kötü. Hatta internete yazdığınız zaman bizim ismimizi evde görürsünüz zaten resmini.
Anladım. İnşallah Antalya'dan bizi dinleyen bir hayırsever vatandaşımız da bir el atabilir. Servet Ergun'a, Lara'ya yakın bir yerde oturuyormuş. 3 aylık evlatları Poyraz için seferber olmuş aile. Son bir soru Servet Bey. Yani nasıl bir piyangodur ki bu? Olumsuz bir piyangodur ki size dünyada 200 kişi var. İkisi de sizin hanede oldu. Doktor bir şey diyor mu? Neden evlatlarınızda
yani
bu çıktı?
Yani nedeni şu, genetikmiş bu.
Genetik. Ama ailede biz var mıydı eski büyüklerde, atalarda falan?
Ya sülaleyi araştırıyoruz. Sülalede hiç kimse de yok.
Ya.
Maalesef bir tek bizde çıktı bu. Yani anneme soruyorum. Yok. Babam tarafına soruyorum. Yok. Bir tek bende çıktı. Yani bize çıktı bu ya. Ne derim, anlamadık yani.
Anladım. Anladım.
Maalesef öyle yani.
Doğru. Peki tekrar geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun diyelim. Doğru. Servet Ergün Antalyalı dinleyenlerimize de kulaklarına küpe olsun. Poyraz'ın tabii evde de bulunması lazım. O mavi ışık veriliyor kendisine. Bir küçücük odam daha olsa onu daha rahat yaşatacağım diyor. Belki küçük bir evden onu daha iyi bir hayata çağıracak bir yardımsever olur. Bir boş evini vermek isteyen olabilir. O zaman bizi arasınlar, biz buluştururuz. Servet Ergün, anne baba olarak bütün o mücadelenizde güç versin Allah size. İyi günler diliyoruz. Evet, görülmemiş bir şey tabii. Dünyada 200 hasta var. İkisi de Ergün ailesinin evinde Antalya'da yaşıyorlar. Nasıldı o çocukları, ilk çocukları Hilal'i kurtardılarsa annelerinin karaciğeriyle, şimdi baba da hazırlık yapıyor. Poyraz'a verecek, 3 aylık Poyraz'a karaciğerini. Evet, böyle işte hayat bazen insanlara bu tür mücadele edecekleri, aşmak için çaba harcayacakları engeller de koyuyor. Önemli olan burada nihai sonuca ulaşmak, keyifli olacak umarım Ergün ailesi için de. Evet, biz yine programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Cengiz Erdil'in sesli dosyalarına geçmeden önce son noktada neler var, son dakika haberlerinde bir gelişme var mı diye sizlere bir dakika içinde söyleyeceğim neler olabilir. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden İlginç bir başvuru var. Gülen iktidar kavgasına ilişkin. Amerikan Kongresi'nde 89 üye Dışişleri Bakanı John Kerry'e bir mektup yazdı. Dedikleri şu: Erdoğan'a ulaşın, Türkiye'de Gülen'le bağlantılı gazetecilere yönelik son gözaltıları konuşun. Biz burada endişe duyuyoruz. Derin endişe içindeyiz diyor. Nedir bu? Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın 14 Aralık'taki gözaltıları. Hidayet Karaca halen tutuklu, biliyorsunuz. Şöyle diyorlar mektuplarında: Türkiye'de Türk medya mensuplarına yönelik son gözaltılar derin endişe yaratıyor. Güçlü bir demokrasi gelişmek için hem hoşgörü hem şeffaflık gerektirir. Ama Türk hükümetinin hükümete muhalif sesleri korkutma, gözaltına alma, baskı altında tutma kararı Türkiye'nin sahip olduğunu iddia ettiği tüm demokratik ilkelere bir tehdittir diyorlar 89 kongre üyesi. Yarın muhtemelen iktidardan, Erdoğan'dan, Davutoğlu'ndan, işte görüyorsunuz dışarıda nasıl çalışıyor bir örgüt. Bu gittiler, bu bizi buraya şikayet ettiler. Dışişleri Bakanı John Kerry'e de mektup yazdırttılar. Öyle bir şey yok, biz bağımsız adaletin karşısında hiçbir şey yapmıyoruz denilecektir diye düşünüyorum. Önemli bir tartışmanın şimdiden işaretini vermiş olalım size. 15 bin öğretmen adayının atama sonuçları açıklanıyor. O da yeni bir gelişme, çok konuşulmuştu. Bunun dışında bakıyorum ortada pek bir şey yok. Evet, bunlar günün son dakika gelişmeleri olsun. Şimdi sırada Cengiz Erdil var. Her akşam olduğu gibi önce Ok Meydanı ve Emirgan'da neler oluyor? İstanbullular merak ediyor. Ok Meydanı'nda bir proje vardı. Kentsel dönüşüm, dev bir operasyon. Orada yargı dur diyor. Emirgan Koruluğu'nun yanında da bir arazi var. Orada da AVM mi yapılıyor, bir şeyler oluyor dendi. Açıklamalar geldi peş peşe. Denildi ki hayır, bu kıymetli bir arazi. Orada böyle Boğaziçi 10 görünümünü de bozmayacak, yapılaşma içinde olacağız diyorlar. Bunları sorgulayacak Cengiz Erdil. Hemen arkasından ithal oyuncaklar var. Onların da tehdit olduğunu söylüyor uzmanlar. Nasıl geliyor, nasıl kontrol ediliyor, kim denetliyor, Türkiye'de oyuncak sanayi zaten bitti, işte geliyor uzaklardan, Çin'den çakması çukması çocuklara zarar vermesin diye, aman buna da dikkatle kulak verelim diyoruz. Evet efendim, söz Cengiz Erdil'de, ben de sizlere şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Sesli Dosya.
İstanbul'da imar hareketlerini konuşmaya devam ediyoruz. Beyoğlu'nun Piyale Paşa, Kaptan Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa mahallelerini kapsayan Ok Meydanı. Tabii Ok Meydanı çok eski bir semt. Buradaki 1'e 5000 ölçekli plan İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Demircan bu Ok Meydanı'na Haliç'e kadar uzanacak bir projeyi Paris'in Şanzelize'sine benzetiyordu. Şimdi bu plan iptal edildi. Bir de tabii Emirgan'da AVM tartışmaları var. Gerçekten Emirgan Korusu'nun yakınlarına AVM mi yapılacak? Orada Boğaz'da bir yasa var, öngörünüm yasası. O değişti mi? Ne oldu? Şimdi bunları bilen bir isim var telefon hattında. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar. Sayın Atlar, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Şimdi efendim öncelikle Ok Meydanı'ndan başlayalım, sonra geçelim. Ok Meydanı daha güncel. Bu plan iptal edildi. Bu Ok Meydanı'nda ne olacaktı da orada böyle yoldan geçerken görüyorum binalarda bir yükselme var yani Ok Meydanı'nda. Gökdelen değil de böyle çok katlı apartmanlar falan yapılmaya başlanmış. Kentsel dönüşüm müdür nedir? Siz daha iyi bilirsiniz. Ne oluyor Ok Meydanı'nda?
Ok Meydanı'nda 1/5000 ölçekli, özellikle Ok Meydanı tarihi sit alanına ilişkin bir plan değişikliği yapılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Ve bu plan sürecinde plana ilişkin birçok itiraz da yer alıyordu. Özellikle Ok Meydanı'nda yaşayanlar, Ok Meydanı'ndaki mahalle dernekleri plana itiraz etmişlerdi. Hatta devam eden davalar da yer alıyordu. Bu davalar neticesinde planın iptal edildiği haberini hep beraber gördük. Ancak tabii bu devam ederken öte yandan Beyoğlu Belediye Meclisi'nin bölgenin 6306 sayılı yasa kapsamında, yani afet yasası olarak bildiğimiz yasa kapsamında riskli alan ilan edilmesine yönelik bir talebi vardı. Dolayısıyla Ok Meydanı'nda bu tartışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi gözüküyor.
Şimdi hayır, Ok Meydanı'nda bu plan olursa bizim bildiğimiz o kentsel dönüşüm, tam bazı kötü binalar var. Yani orada büyük bir yıkım mı olacak? Diyelim ki bu mahkeme iptal etmeseydi öyle bir yıkım mı söz konusu olacaktı? Yerine plazalar, efendim büyük alışveriş merkezleri mi olacaktı? Nasıl bir şey planlıyordu bu belediye? Demiş ki ben Paris'in Şanzelize'si gibi yapacağım orayı demiş.
Tabii yerel yöneticilerin planları, yaptığı çalışmaları anlatırken böyle örnekler vermesine biz aşinayız. Ama işin aslı çok da öyle olmuyor. Elbette imar planları gereklidir. Yasal olarak gereklidir. Hazırlanması gerekir. Ancak plan içeriğinin tamamen şeffaf ve katılımcı süreçler sonucunda oluşturulması gerekir. Ok Meydanı'nda da elbette turizm ve ticaret fonksiyonlarının da yer verildiği bölgeler, ama özellikle o bölgenin konut bölgesi olduğunu göz önünde bulundurursak, orada belli adalarda belli dönüşümleri öngören plan kararları yer alıyordu.
Ya efendim, şimdi ben Fikirtepe'den ne biliyorum? Ben şunu merak ediyorum ya, bu Fikirtepe'de işte Ok Meydanı'nda, orada burada tabii imar değişiyor. Eski evler, gecekondular diyelim, eski evler yıkılıyor. Yani şey gibi geliyor bana sanki, ya fakir gitsin de zengin gelsin. Yani bunu demek istemiyor insan ama herhalde böyle mimaride de var, bir soylulaştırma projeleri var. Böyle mi yürüyecek İstanbul'da bu işler?
Şimdi çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Fikirtepe örneğinde olduğu gibi, Ok Meydanı'nda da olduğu gibi, bölgede eski konut stoğunun yıkılıp yerlerine inşa edilecek yeni yapılar elbette ekonomik olarak yeni bir değer arz edecekler ve bu siz istemeseniz bile bölgenin kullanıcı profilinin çok kısa bir dönemde değişimine yol açabilir. Fikirtepe'de bu çok çarpıcı olarak görülecek. Orada konut yapısı çok değişecek ki zaten Fikirtepe'deki işlemeyen sürecin, bir türlü o anlaşmaların yapılamaması aslında bizlerin daha önce yaptığı itirazların ne derece haklı olduğunu gösteriyor. Fikirtepe'yi kısaca özetlersek, o bölgede 50 bin kişilik, yaklaşık 50 bin kişi olan nüfusu bu yeni imar hareketlerinden sonra neredeyse 200 bin, 250 bine taşıyacak derecede ciddi bir imar artışı verildi. Ve ortaya çıkacak olan inşaat projeleri her ne kadar yükseltikleri sınırlandırılsa da çok devasa konut yapıları ortaya çıkacak ve bölgenin özellikle kiracıların bölgede daha fazla yer alamayacağı durumlar ortaya çıkacak maalesef.
Evet. Peki bu Emirgen'e gelirsek, şimdi Emirgen tartışmaları vardı. Tabii Şehircilik Bakanı da açıkladı. Emirgen korusuna AVM yapılmaz. Belediye başkanı söyledi. Böyle bir şey yok. Emirgen korusu değil. Zaten konu Emirgen korusu değil, çevresi. Yani Emirgen korusuna yakın arazilerde böyle bir rezidanslar, oteller, efendim alışveriş merkezleri, böyle bir plan. Candaş Tolga Işık, Posta Gazetesi yazarı da sormuş. Boğaz niye hala UNESCO listesinde değil? UNESCO listesinde olsaydı böyle şeyler yapılamaz diyor. Siz katılır mısınız buna?
UNESCO'dan önce bizim tabii Boğaziçi Kanunumuz var, yürürlükte olan 1960 sayılı. Boğaziçi Kanunu zaten Boğaziçi alanında öngörünümde hiçbir yere gökdelen ya da silüeti olumsuz derece etkileyecek yapı yapılmasına izin vermiyor. Emirgen konusunda belediyenin, bakanlığın kesinlikle AVM yapılmayacak şekilde açıklamaları var. Bu açıklamalar kısmen doğru ama algıyı da yanlış yönlendiriyor. Şöyle izah edecek olursak, söz konusu alan Emirgen korusu değil, Emirgen korusunun komşuluğunda bulunan bir alan ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bu alanda bir ihale veriyor. İhalede bölgede toplam 108 bin metrekare inşaat ortaya çıkaracak ve bu turizm amaçlı, turizm tesisi olarak kullanılacak bir avan proje hazırlanmasına yönelik bir ihale. Mart ayında sonuçlanacak. Ve ihale ile birlikte orada bir inşaat projesi söz konusu. Tabii burada turizm tesisinin satışa konu edilecek bir arazi olarak kurgulanmasının bölgeye genel olarak etkilerini tartışmak lazım. 2003 yılında hazırlanmış bir imar planı var ve o imar planına göre bu ihale çıkılıyor. Ama burada bizlerin söylemesi gereken birincil nokta oranın kamusal kullanım değeridir. Kamu inisiyatifinde olan bir alanda daha fazla özelleştirmeye, daha fazla yapılaşmaya İstanbul'un ne derece ihtiyacı var? Bunu sorgulamak gerekir. O bölgenin kamusal niteliğini ön plana çıkacak, kamusal kullanıma açık fonksiyonlarla değerlendirilmesi aslında İstanbul'un en çok ihtiyacı olan şey.
Evet. İstanbul'daki genel olarak imar hareketlerini Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi'nden Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar'la konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Atlar.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Sesli Dosya.
Şimdi ithal oyuncaklardaki bir tehlikeye dikkat çekmek istiyoruz. Tabii tehlike mi onu da bilemiyoruz ama bunu birazdan konuğumuzla konuşacağız. Şüpheli ithal oyuncaklar tahlil sonucunu beklenmeden ithalatçısına teslim edilebilecek. Laboratuvarlardaki yığılma şikayeti üzerine çıkan genelgeyle tahlil yüzü görmemiş yüz binlerce oyuncağın piyasaya sürülmesi riski doğdu diyor haberde. Şimdi biz bu haberin ayrıntısını, bilgisini İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Mümin Günler'den alacağız. Sayın Günler, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Peki efendim, bu Çin'den geliyor. Bilinmeyen yerlerden böyle, yani bilinmeyen yer dediğim böyle merdiven altı atölyelerde üretilen oyuncaklar geliyor ve içinde kimyasal maddeler, boyalar çocuklara zarar veriyor deniyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum önce, ya bu kaynağında önlense de böyle oyuncaklar ithal edilmese, yani buraya gelene kadar, kontrole gelene kadar niye iş baştan önlenmez? Ben onu merak ediyorum mesela. Oradan başlarsanız sevinirim.
Şimdi bu tür bir özellikle insan ve çevreye, sağlığına zarar verecek ithal ürünlerin denetim ve kontrolleri belli bir yönetmeliklerle yapılıyor. Şu an kamuoyunu oluşturan ve kamuoyunda özellikle oyuncakların çocuklarımızın sağlığını tehdit edici nitelikteki haberlerin nasıl yayıldığı veya bununla ilgili uygulamalar hakkında şöyle bir bilgilendirme yapabilirim. Örneğin denetim anlayışı iki türlü yapılmakta ithalattaki oyuncakların denetim anlayışı. Bir, Ekonomi Bakanlığı'nın TAREX yöntemiyle denetimi. Bu şu şekilde yürüyor. Bir, fiziki ve mekanik boyutların denetlenmesi. Fiziki ve mekanik boyutlardaki belirtiler husus şu: çok küçük oyuncaklarsa çocukların ve bebeklerin yutup solunum yollarındaki yutmalara karşı bir denetim anlayışı var. İki, alevlenebilirlik özelliği yönünden denetlenmekte. Kimyasal özellikleri yönünden denetlenmekte. Dördüncüsü ise elektrik yönünden denetlenmekte. Bunlar her ithalat aşamasında mal gümrüğe gelmeden önce kontrol altında ilgili kuruma müracaat edilir. Oradan alınacak uygunluk yazısından sonra ithalat işlemi yapılmakta. Burada bir yanlış anlaşılma var gibi geliyor. Gümrük laboratuvarlarındaki denetim mantığı ise daha çok eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu yönünden tahliline yönelik. Buradaki tahlillerdeki eşyanın fiziksel, alevlenebilirlik, kimyasal özellikleri ve elektrikli yönünden incelenmiyor. Buradaki beklemeleri ortadan kaldırmaya yönelik ise gümrük idarelerinin yayınlamış olduğu genelgede firmaların talebine istinaden bu gümrük tarifi istatistik pozisyonundaki beklemelerdeki gecikmeleri önlemek adına çıkartılmış bir düzenleme.
Ya ben şunu merak ediyorum, yani bu kadar oyuncak, bu kadar gümrük, ya bizim denetim elemanları falan, laboratuvarlarımız yeterli mi bu işler için?
Şimdi tabii akredite edilmiş laboratuvarlar söz konusu. Bu laboratuvarlarda eğer kimyasal özelliklerindeki kastedilen nokta, her oyuncak kendine göre bir işte boya veyahut da benzer bir ürünle renklendiriliyor. Bu renklendirmelerin çocukların sağlığını tehdit eder nitelikte olup olmadığını, kullanılan boyaların kalitesi yönünden denetleniyor. Evet. Yine bu laboratuvarlar yeterli. Ancak bunların tamamı gidip gitmediği konusunda bazı endişeler söz konusu ise bu firmaların Türkiye'ye daha önce getirdiği ürünler, markalar, geldiği ülkeler yönünden denetlenip bunlarda risk analizlerine göre yapılıyor bu denetimler.
He, anladım. Burada göz önünde olan herhalde en başta Çin galiba, değil mi? Çin'den gelen eşyalara dikkat ediliyor herhalde.
Doğrudur. Özellikle bu tür ürünler daha çok Uzak Doğu'da Çin menşeli ürünlerden kastediliyor. Şu an işte diğer bugün gazetelerde veya dünkü gazetelerdeki kamuoyundaki söylenen oyuncakların iyi bir şekilde denetlenmemesi halindeki risklerin ortaya konuyor. Ama 2013 yılından beri oyuncakların denetlenmesine uygun yönetmelik hem Gümrük Bakanlığı hem de Ekonomi Bakanlığı tarafından belli bir disiplin altında yapılıyor diyebiliriz. Bir de piyasa gözetimleri söz konusu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ithalden sonra da piyasalarda veyahut da iç piyasada da üretilen ürünlerin piyasa ve gözetimleri yöntemiyle de denetlenip belli bir laboratuvarlarda, akredite edilmiş laboratuvarlarda bu ürünler kontrol edilip insan sağlığına ve çocuklara yönelik olumsuz bir etkileri varsa da imhasına gidilmekte.
Efendim ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela çocuğumuza bir oyuncak alacağız. Gideceğiz bir mağazaya, alışveriş merkezine veya bu bir seyyar satıcı
da olabilir. Neye dikkat etmemiz lazım? Şimdi tabii burada bir her oyuncak üretim ambalajında uyarı işaretleri var. İthalatçı firmanın bilgileri var. CE ile ilgili standartlara uygunluğu var. İthalatı hangi firma tarafından yapıldığı, menşe ile ilgili bilgiler var, marka ile ilgili bilgiler var. Bu işaretlenme ve etiketlenmelerin doğru olmasına bakmak lazım. Eğer bunların üzerinde bu tür bir etiketler yok ise, kimin tarafından ithalatı yapıldığı yok ise bu eşyalar riskli eşyalardır. Bu ürünlerin alınmamasını öneriyoruz.
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Mümin Günler'le oyuncak, ithal oyuncakları konuştuk. Burada nelere dikkat edilmesi lazım satın alırken? Sayın Günler bizi aydınlattı bu konuda. Çok teşekkürler efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum size.
Atilla Günel'le akşam.